Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Bidatlerin usul derslerinde bidatlerin kıyas ile olan ilişkisinde kaldık. Bu da önemli konulardan birisi. Şeyh Muhammed Ahmet el-Adevi Usulun fil Bid'a ve Sunen isimli kitabında şöyle demiştir. Kıyasla ihticac, ihticac kelimesi hüccetten gelir. Hüccet getirme demektir. Yani kıyasla delil getirme hususunda alimler geçmişte ve günümüzde ihtilaf etmişlerdir. Yani kıyasın hüccet olup olmayacağı konusu tabi'in, tebeut tabi'in asırlarından beri ümmet arasında bir muamma şekline gelmiş. Delil olup olmayacağı tartışılmıştır. Buna göre bazıları ona mutlak olarak itimat etmiş, bazıları mutlak olarak reddetmiş, bazıları da ayrım yaparak kıyası celiyi kabul etmiş, kıyası hafiyi reddetmiştir. Kıyası celi, kıyası hafi, bizim delaletün nas dediğimiz şey bu kıyası celi türündendir. Bazıları sayıh kıyas diye bir terim kullanır buna. Biz sayıh kıyas denmesine karşı çıkıyoruz. Yani bazı alimler kullanmış bunu. Batıl kıyas, sayıh kıyas diye ayrım yapmak için. Fakat biz sayıh kıyas tabirine karşı çıkıyoruz. Neden? Çünkü bu kıyasa kapı açar. Bilakis şeriatta bunun bir şeyi var, usulü var. Yani kıyası celi denilebilecek. İnsanların, fakirlerin kıyası celi dediği pek çok şey esasında ya delaletün nas, ya mevhumu muvafakat, ya mevhumu muhalefet denilen kapsam içerisinde kalıyor. Fakat bunun adının kıyasa benzemesi, kıyası celi denmesi, yani usulde bilinen bazı metotlara kıyas adının verilmesi, batıl olan kıyasların da insanlar nezdinde mütedavil olmasına, kullanılmasına sebep olmuştur. Ve kıyas insanların hayatına girmiş, ucu bucağı belirsiz bir halde devam etmektedir. Ve mahiyetinde, gerçek mahiyetini, yani tebeut tabi'in dediğimiz alimlerin kıyasa verdikleri manayı, ne şekilde kullandıklarını bilmeden, bakın işte bu alimler de kıyası caiz görmüşlerdir diye bazı insanların getirdiklerini görüyoruz. O yüzden kıyası iyi anlamak lazım. Kıyasın bir sürü türleri vardır. Bunlardan işte bazısı, yani bu ayrımlardan birisi kıyası celi, kıyası hafi şeklindeki ayrımdır. Bunların açıklanmasının yeri şu an burası değil. Belki ileride altın kaideler derslerine dönecek olursak bunları detaylıca işleriz. Hilafın, yani ihtilafın mahalli adetlerden olmayan şeylerdedir. Burada esasında müellif çok önemli bir ayrıntı getiriyor. Yani müellif, bu Ahmet el-Adevi, Muhammed Ahmet el-Adevi esasında günümüzdeki kıyas taraftarlarının benzerini söyleyen birisi kıyas meselesi hakkında. Ama bakın şu ayrımı yapması insaftandır. Çünkü günümüzdekiler, günümüzdeki kıyas savunucuları kördürler. Kör bir şekilde kıyas savunuyorlar. Ve nerede kullanılır, nerede kullanılmaz buna da dikkat etmiyorlar. Bakın şu ibareye, hilafın mahalli adetlerden olmayan şeylerdedir. Adetlerde ittifaken kıyasla amel edilir diyor. Adetler dediğimiz şey dinin dışındaki şeylerdir. Ama dinle alakalı olan konularda ise kıyasta ne diyor? İhtilaf vardır diyor. Kıyas savunucuları ne diyor? İcma vardır diyorlar. Bu insaftır işte. Yani adil söz, hak söz bu. Çünkü kıyas konusunda hakikaten eskiden beri bir ihtilaf var. Ne kitapta gelmiştir, ne sünnette gelmiştir kıyas. Dolayısıyla sonrakilerin çıkıp burada icma edilmiştir deyip kıyası reddeden, inkar eden herkes işte sapıktır demeleri asla selefi olmayan bir sözdür. Burada bakın adetlerde ittifakın kıyasla amel edilir demiştir müellif. Bu doğrudur. Biz adetlerde kıyasın kullanılmasına karşı çıkmayız. Yani şunla şunu ölçmemiz kıyastır bakın. Şu telefonla şu telefonun özelliklerini kıyaslamak deriz bakın. Kıyas. Bunda bir sıkıntı yok. Dünya işlerindeki kıyasta bir sorun yok, problem yok. Burada ihtilaf yok zaten. Birisi tutup da işte kıyas yoksa o zaman bunlarda mı olmayacak demesin bu yüzden. Bizim kıyastan bahsettiğimiz alan şer'i konulardır. Yani bunun hüccet olması, delil getirilmesi meselesi. Sonra ibadetlerde kıyasa itimat etmeyene söyleyecek bir sözümüz yoktur. Bunu bir kıyas taraftarı olarak söylüyor. Yani kıyası meşru gören alimlerden birisi olarak söylüyor. Ne diyor? İbadetlerde kıyasa itimat etmeyene, kıyasa dayanmayana bir sözümüz yoktur. Zaten olması gereken odur. İbadetlerde kıyas olmaz. Çünkü ibadeti Allah Azze ve Celle koyar. İtimat eden ise der ki, kıyasa dayanan ibadetler konusunda, onun mertebesi kitap ve sünnetten sonra gelir. Kitap ve sünnete dayanmaz sebebiyle icmanın da kitap ve sünnetten sonra kıyastan önce gelmesi daha evladır. Ona kıyas ancak kıyas ile hüküm verilecek olayın araştırılıp ne Allah'ın kitabında ne de Resul'ün sünnetinde olmadığı ve alimlerin de üzerinde icma etmediği anlaşıldıktan sonra başvurulur. Buna bu şekilde cevap verilir diyor. Böylelikle kıyasa ancak zaruret halinde başvurulacağı anlaşılmış oldu. Bu sebeple İmam Ahmet demiştir ki, Şafii'ye kıyastan sordum. Dedi ki, zaruret anında başvurulur. Kıyas demek ki ancak zaruret anında, insanın mecbur kaldığı anda başvurulur. Ebu Hanife ve İmam Ahmet'in zayıf hadisi rey ve kıyasa takdim etmeleri de bu görüşü desteklemektedir. Esasında burada şu vurguyu yapmak lazım. Evet, İmam Ahmet veya Ebu Hanife'den bu tip şeyler nakledilmiştir. Yani zayıf hadisi rey ile, şahsi görüşle hükmetmeye öncelemişler veya kıyas ile hükmetmeye öncelemişler. Hadisin zayıfı bile rey'den önce gelir demişler. Fakat üzerine basa basa söyleyelim ki Allah bu dini ne rey'lere, ne kıyaslara, ne zayıf hadislere muhtaç bırakmamıştır. Zayıf hadis kuvvetlenip de hasen derecesine ulaşmadığı sürece kullanılmaz. Çünkü ümmet arasındaki ihtilaflara baktığımız zaman alimlerden birisi mesela bu gibi usul belirleyerek şahsi görüşle hükmedeceğime zayıf hadisle hükmedeyim demiş ve zayıf hadise dayanarak misal verelim. Boynu meshetmek ümmet arasında yayılmıştır. Boynu meshetmek hakkındaki hadis zayıf. Abdest alırken boynu meshetmek. Kim işte abdest alırken boynunu meshederse cehennem bukalarından selamette olur diye böyle bir şey var. Zayıf bir rivayet var. Bu zayıf rivayete dayanarak mesela Nevevi bunun müstahap olduğu şeklinde bir fetva vermiş. Niye? Nevevi'ye göre bu tip faziletli amellerde zayıf hadisle amel etmek caizdir gibi bir kanaat var Nevevi'nin. Ve bu bidat böylece yayılmıştır. Halbuki sahih hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın abdesti Müslim'de var. İnce ayrıntılarına kadar aktarılmış. Yine Nesai'nin, Sünen'in daha keza birden çok kanallarla, birden fazla sahabeyle en ince ayrıntılarına kadar Allah Resulü'nün sahih bir şekilde abdesti ne olmuş? Kayıt altına alınmış. Ama bu da zayıf bir hadis. Zayıf hadisle fetva verilmesi başka kapılar açmış. Bidatların girmesine sebep olmuş. Veya bunu rey ile yapanları düşünün. Rey de aynı şekildedir. Ne rey dinde bir hüccettir, ne uydurma ve zayıf hadisler dinde bir hüccettir. Dolayısıyla bunlara dayanarak hiçbir şekilde fetva vermemek gerekir. Yani burada o yüzden zayıf hadisin kıyastan önce olduğu, reyden önce olduğu gibi bir yoruma, açıklamaya bile gerek yok. Her ikisi de ümmet arasında ihtilafa sebep olan şeylerdendir. İbn-i Kayyım İlamul Muvakkîn kitabında şöyle der. Ebu Hanife'nin mezhebinde buna işaret eden örneklerden bazıları demiş. Sonra işte namazda kahkahayla gülme hadisi. Yolculukta nebis yani hurma içkisiyle abdest alma hadisi. 10 dirhemden az çalan hırsızın elinin kesilmesi hadisi, hayızın en çoğunun 10 gün olarak belirlenmesi hadisi, cumanın kılınabilmesi için şehir şartı hadisini alması, yani görüşüne ve kıyasa bu zayıf hadisleri takdim etmesi. Bu hadislerin tamamı zayıftır diyor sonra İbn-i Kayyım. Ebu Hanife bu hadisleri kıyasa takdim etmiştir. Bu zayıf hadisleri kıyasa takdim ettiği için yine bakın problemler meydana gelmiş. Hanefi olan pek çok yerde, köylerde cuma namazı kılınmamış. Vesaire vesaire. Yani bu harre ile olsun, kıyas ile olsun, zayıf hadisli olsun, dinden olmayan bir şeylerin dine dahil edilmesine sebep olur. Bu yüzden uzak durmak gerekir. İmam Malik rey ile söz söylemekten sakınır, kaçınırdı. İbn-i Kayyım İlamül Muvakkiyinde Kanebi'nin şöyle dediğini nakleder. Ölümüne yol açan hastalığı sırasında İmam Malik'in yanına girdim. Ona selam verdikten sonra oturdum. Onun ağladığını gördüm. Bunun üzerine ona, ey Ebu Abdillah, seni ağlatan şey nedir dedim. Bana dedi ki, ey Kanebi'nin oğlu, neden ağlamayayım ki? Ağlamaya benden daha hak sahibi kimdir? Allah'a yemin olsun ki benden önce geçmiş hakkında fetva verilmiş bir meselede benim için genişlik varken tutup da rey ile fetva verdiğim her mesele sebebiyle bir kırbaç vurulmayı istedim. Keşke rey ile fetva vermeseydim. Yani rey ile verdiği fetvalardan ister kıyas olsun ister başka şey olsun bütün fetvalardan bu şekilde pişman olmuştur İmam Malik. Fevatihur Rahamut adlı kitapta babın muhakkak kıyas dikkate alınacak son delildir. Ona ancak zaruret halinde başvurulur kaidesini destekleyen şeyler gördüm diyor. Şöyledir ifadesi. Şunu bil ki şeriatın asılları üçtür. Kitap, sünnet ve icma. Dördüncü asıl ise bu asıllardan çıkartılan kıyastır. Sonra kıyasın ifadesi şüphelidir. Cumhurun nazarında onunla yakin elde edilmez. Dolayısıyla onunla akaid ispat edilemez. Yani akidede delil olarak kullanılamaz. Bunlar hep ifadelere dikkat edin. Kelamcıların usullerinden kaynaklanan ifadelerdir. Yakin elde edilmez. Mesela haberi vahidin terk edilmesi, akidede kullanılmaması da böyle. Yani yakin ifade etmesi, ilim ifade etmesi, buna benzer şeylere girişmek kelamcıların yoludur, felsefecilerin yoludur. Maalesef İslam ümmetine de fıkıh usulünde, yani şu an dört mezhepte mevcut bulunan bütün usul kitapları, fıkıh usul kitapları hep kelamcıların metodu üzeredir. Bir tane istisnası yok. Bir tek İbn Hazm'ın El İhkam kitabı hariç, siz bu kitapla hareket ettiğinizde demen zahiri damgasını yersiniz. İbn Hazm, Allah rahmet eylesin, selefin üzerinde olduğu menheş neyse buna göre, yani kaideleri buna göre belirlemiştir. Yani usul konusunda dört dörtlük bir kitap. Yani fıkıh usulü, hadis usulü konusunda oldukça faydalı bir kitap. Allah inşallah tercümesini nasip eder. Fıkıh usulü konuları kelamcılardan edinilmiş bilgilere dayalı olduğu için bu ifadeleri görüyoruz. Mesela İbn-i Hüseyin'in Rahimullah'ta bile hadis usulü kitabında, fıkıh usulü kitabında haber-i vahidin zan ifade ettiği şeklinde bir cümle görürsünüz. Çünkü İbn-i Hüseyin'in de fıkıh öğrendiği, usul öğrendiği kaynaklar kelamcıların şeyi üzere, yani dört mezhebin hepsi de kelam metodu üzere fıkıh usulü öğrenmişlerdir. Şeyh Elbani, Muhammed bin Abdülvehhab, Şeyh Mukbil gibi alimler ise, yani hakiki, selefi olan, ehli hadisten olan alimler ise, bu şekilde mezheplere taassup göstermeden, İbn Hazm'ın ihkamı gibi, selefin üzerinde bulunduğu, İmam Ahmed'in menheci olan, menhec üzerinde fıkıh usulünü takip ettikleri için, onların bambaşka bir usulü vardır. İbn-i Hüseymin ve Binbaz gibi alimler ise, Hanbeli geleneği üzere fıkıh usulünü okumuşlar, ve bu geleneğin dışına, yani onlar kitaba ve sünnete bağlı olan insanlar, kitaptan ve sünnetten kendilerine gelen delile kulak tıkama yapmamışlar. Bilakis insanlar Kur'an'a ve sünnete yönlendirmişler mezhebe aykırı bile olsa. Fakat kendileri pek çok meselede, muhalefet etseler de her meselede mezhebin kayıtları dışına çıkamamışlardır. Eğitim şartları, meseleleri, öğrenim şartları belli bir düzende geldiği için bunları onlara çok görmemek lazım. Fakat taklit eden insanlar işte İbn-i Hüseyin böyle demiş veya Elbani böyle demiş, fark etmez. Kişilere bağlandığı zaman problemler çıkar. O yüzden bizim usulün takipçisi olmamız lazım. Şahısların değil. Şahıslar burada her zaman problem teşkil edebilir. Şahısların kendilerinde problemler olabilir. Hatta kendisinin zikrettiği, kendisinin koyduğu bazı usullere bile kendisinin muhalefet ettiğini görebilirsiniz şahısların. Çünkü insan masum değildir. Fakat usulün takipçisi olmak lazım. Mesela Sübki, Gazali gibi bugün tasavvufçuların daha çok kendilerine mal ettikleri imamlar, bu imamların kitaplarında, Nevevi'nin kitabında hakeza, benim okuduğum şeylerde yani usul olarak şunu görüyoruz. Allah ve Resulünün önüne kimse geçirilmez. Kendileri geçirmiş mi? Kendilerinde var problemler. Ama şu usulü aldığın zaman onların hatalarına takılmazsın. Ama sen bu usulü bundan aldın, o halde onun kayıtlarının dışına çıkma demek olmaz. Bu hani az önce söylediğimiz Osman radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasında, yani onun sünnetini takip etme gibi olaya benzetilmekten. Mesela oradaki problem neydi? Ali radıyallahu anh, müminlerin emiri, Mina'daki uygulamayı sünnete döndürdü. Muaviye radıyallahu anh kim? Ali radıyallahu anh muhalifi. Ve o Allah Resulü'nün uygulaması olduğu için yapmak istiyor. Fakat ona diyorlar ki Osman radıyallahu anh'a ayıp ediyorsun. Yani Ali'nin tarafına kayıyorsun. Yani kişilere endekslemekten bizim uzak olmamız lazım. Sanki burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam faktörü yokmuş gibi davranamayız biz. Yani öncelikle ona bizim talip olmamız lazım. Yani usulü takip etmemiz lazım. Burada da bakın kıyas şüphelidir diyor. Kıyasın ifadeleri, nas'ı şüphelidir ve bununla akide ispat edilemez diyor. Aynı şekilde dört imamın da ittifakıyla üç asıldan birine muarız olduğunda, yani kitap, sünnet ve icmaya aykırı olduğunda kıyasa asla itibar edilmez. Üç asıldan birinin bulunması halinde ona ihtiyaç duyulmaz. Kitap, sünnet, icma varsa kıyasa ihtiyaç duyulmaz. Eğer o aynı şekilde şari tarafından, şeriat koyucu tarafından tevcih edilmişse, hakkında üç delilden birinin hükmünün bulunmadığı hadiselerde onunla amel için hüccet oluşu zorunludur diyor. Burada yine bir ayrıntı girmek zorundayız. Yani kıyas burada mecburen, yani kitaptan, sünnetten, icmadan delil yoksa mecburen işte kıyasa başvurulur diyor. Burada bu gibi ifadeleri insanlar anlamıyorlar. Bu ifadenin kıyasın önünü açtığını zannediyorlar. Halbuki bu ifadede kastedilen bu değildir. Nedir? Mesela dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kere şöyle buyurmuş. Nevevi bunu her Müslüman mutlaka bilmesi gereken hadisler arasında zikreder. Allah bir takım farzlar koydu. Bunları aşmayın. Zayi etmeyin. Estağfurullah, zayi etmeyin. Bir takım sınırlar koydu. Bunları aşmayın. Yani yasakları delmeyin. Ve bazı şeyler hakkında da unuttuğundan dolayı değil, ümmetime merhametinden dolayı sükut etmiştir. Bunları da araştırmayın diyor. O halde bunların dışında ne vardır? Yeni bir şey çıkıyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş, sahabeler göçmüş. İşte bizim asrımıza kadar bir sürü yenilikler çıktı ondan sonra. Bu çıkan yeniliklere, yeni olaylara insanlar emredilenlerde göremiyor, farzlarda göremiyor, yasaklarda göremiyor. O zaman nerede kalıyor bu? Hakkında sükut edilen. Yani sükut etmen gereken, bunları da araştırmayın denilen yerlerde. Birinci veçi budur. Diğer tarafı bu dünyalık hakkında böyledir. Yani adetler ve dünyalık hakkında. eşya dediğimiz şeyler hakkında böyledir. Ama ibadetle alakalıysa, ibadette de yine her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken hadisler arasında bunu da zikrediyor. Hakkında emrimiz olmayan her amel reddolunur. Eğer dinle alakalıysa, bakın bu, kayda bu. O zaman kıyasa ihtiyaç nerede? Şimdi burada zorunlu demiş ama bu zorunluluk nerede? Zannediyorlar ki bu zorunluluk böyle bir zorunluluk. Yani mutlaka emir tayin edeceksin, kıyasla yasak tayin edeceksin. Bu ikisinden birine sokmak zorundaymışsın gibi algılıyor insanlar. Buradaki zorunluluk bu değil. Buradaki zorunluluk şer'i hukuk, insanlar arasında mer'i hukuk olarak ortaya çıktığında, mesela hakim, kadı, Müslümanların kadısı geliyor bir dava. Ahmet, Mehmet'ten alacaklı. Birebir bunların arasında geçen meseleyle ilgili bir şey yok. Bakın şimdi şöyle diyelim. İbn-i Mesud radıyallahu anh ile diyelim İbn-i Zübeyir arasında bir olay geçmiş. Ve bunların olayında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hüküm vermiş. Misal verelim. Daha bariz bir misal verelim. Allah Resulü karında öldürülen bebeğe bir kurre hükmetti diyor. Mesela iki kadın kavga ediyorlar. Bir kadın diğerine taş atıyor, o kadın hamile, karnındaki çocuğu öldürüyor. Ona karşı tam bir köle diyet olarak hükmediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi buna benzer bir vaka günümüzde olduğunu düşünün. Kadı pozisyonunda Müslümanlardan birisi var. Adamın birisi bisikletle giderken veya motorla giderken bir kadına çarpıyor ve karnındaki çocuğun düşmesine sebep oluyor. Ben aynı hükmü verir miyim? Kıyas bu. Zorunlu olan kıyas bu işte. Şimdi bunda hiçbir problem yok. Bizim itirazımız da buna değil. Yani kıyası anlamayan insanlar bilakis mesele yapıyor.
Buradaki kıyas mı hocam? Ben anlamıyorum.
Buradaki kıyas o olayı aynı, benzeri bir olay. Olay benzer ama netice aynı. Aynı netice, aynı hükmü gerektiriyor. Şimdi kasıt olayları kasıtlı olduğunu düşünün. Yani ben olayları misal olarak şey yaptım. Bu mobiletle, motorla yaralama, öbürü taş atarak yaralamaydı. Sonuç olarak çocuğun düşmesi. Biz burada bu şeyi esas alıyoruz şimdi. Şimdi bizim meselemiz, bizim karşı çıktığımız kıyas bunlar değil. Bunlar çünkü dine yeni bir hüküm eklemiyor. Bilakis dinde mevcut olan hükmün uygulanması hakkındaki bir kıyastır bu. Bunlar değil mesele. Mesele yeni bir helal, yeni bir haram, yeni bir hüküm icat etmek için kıyasa başvurulmaz. Yani buradaki zorunluluğu ele alıp da buraya getirmek aynı şuna benzer. Mesela bakın teminden beri okuduk. Selef ne demiş? Ancak zaruret halinde kıyasa başvurulur. Bu böyle bir zaruret. O zamandaki mobilet yok ki. Motor yok o zaman. Veya yeni bir takım yaralama usulleri. Tabancayla da olabilir, başka şeyle de olabilir. Bu zaruret sebebiyle iki kişi arasında da benim hükmetmem lazım bana gelmişse. Burada ben kaçınılmaz olarak mevcut olan hükmü buraya uyguluyorum. Dinin hükümleri bunun için gelmiştir zaten. Karşı çıktığımız kıyas bu değil. Dine hüküm eklemek. Mesela ben burada bu fetvayı versem, bu dine yeni bir hüküm eklemez. Din zaten tamamlanmış. Ama ben o tamamlanmış olan dinde, mesela yeni bir olay çıkıyor. Ya dinle alakalı ya dünyayla alakalı. Mesela araba. Arabaya binmek caiz midir, değil midir? Şimdi niye caiz? Dinde yok. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında yok şimdi araba. Veya uçak, helikopter. Nasıl? Yani bunları belki zorlama olarak getirebilirsin. Yani benzetmelerle falan filan. Yani yoksa şeyde de var. Onunla beraber mesela camilerin önüne, mescitlerin önüne diyor, minderler üzerinde gelecekler diyor. Bu da arabaya delalet eder. Üstelik burada bir de kınamaya benzer bir şey var. Fakat kınanma yönü arabaya binmeleri değil. Kadınlarının giyinmiş çıplaklar olmaları. Minderler üzerinde gelip giderler. Kadınlar da diyor, giyinmiş çıplaklardır diyor hadiste. Şimdi, arabanın biz neden caiz olduğunu söyleriz? Dinle alakalı değil. Dünya ile alakalı, eşya ile alakalı. Ne diyordu hadiste? Size bazı yasaklar koydu Allah Azze ve Celle. Bunları delmeyin. Bu yasaklar arasında yok bu. Bazı emirler verdi. Bunları ihmal etmeyin, zayi etmeyin. Bunları da ihmal edecek, zayi edecek bir durum söz konusu değil. Geriye hakkında sükut edilen şeyler kaldı. İşte bu böyle bir şey. Ben kıyas yapayım dediğimde, deveye kıyaslayayım, şuna kıyaslayayım, buna kıyaslayayım. Mesela kıyas yapıyor. Kıyas nasıl olur? Bakın şimdi. Allah şöyle diyor. Ensar'ın kadınları diyor, deveye binen kadınların en hayırlılarıdır. Kadınlar deveye binmiş mi? Binmişler. Ben şimdi deve eşittir araba dediğimde, kadın araba sürebilir diyebilir miyim? Şimdi
caiz olmaz.
Ama eşyada değil mi? Şimdi eşyada olduğu için ben bunun haramlığına delil getirmem lazım. Asıl olan mübahlıktır. Deveye kıyaslarsam arkadaş, o deve, bu araba. Bunlar başka şeyler. Bunu kıyaslamadan yapabiliriz. Asıl var çünkü. Asıl ne? Eşyada asıl ibadettir. Hakkında sükut edilse sende sus. Harama katma onu. Ama deveye kıyaslarsan başka sorunlar çıkar. Şimdi
helal haram koymaya mı?
Tabii. Karşı çıktığımız şey herkesi umumi şekilde kuşatacak helal haram tayin etmektir. Bizim karşı çıktığımız budur. Ama kadı mecburen bir fetva verir. Fakat bu kalıcı bir fetva da değildir. Bilakis değişen bir fetvadır. Değişebilecek bir fetvadır. Çünkü o kimse delil bulamadığı için böyle kıyas yapar. Bir delil gelir, birebir bir şey olur ya. O zaman o onu iptal eder.
O zaman bu şeyi de böyle yaklaşabilir. Video meselesine de. Yani o zamanlar mesela olmaması. Ama ortaya çıkan sonuç itibariyle. Yani eğer ki madem o zaman olduğu şekliyle karşı çıkacaksanız, o zaman arabaya binmeyin, deveye binmeyin.
Mesela bugün zahiriler videoyu caiz görüyorlar. Hani bize zahiri ithamı yapıyorlar ya, zahirler videoyu caiz görüyorlar.
Neden
o? İşte Nas'ta yasaklanan işte bu diyerek. Şimdi ben buradaki garipliği anlatmaya çalışıyorum burada. Bizi zahirlikle itham eden insanlar zahirlerin metoduyla videoyu caiz görüyor şimdi. Yani hep olması gereken yerden sapmak sebebiyle. Adam bize zahiri diyor, video karşısında söylüyor bunu. Şimdi nasları anlayan ilim ehli, nasları değerlendiren ilim ehli, meselenin fıkhını değerlendirmiş ve demişler ki, iş sonucun ortaya çıkması bakımından, hüküm buna bağlıdır. Sonuçta ortaya suret çıkıyorsa, bunun ne şekilde yapıldığını şeriat da yasaklamıyor bakın. Yani ne şekilde yaparsan yap. Elle mi çizeceksin? Makineyle mi yapacaksın? Fabrikadan mı üretip çıkaracaksın? Matbaa yoluyla mı basacaksın? Hiç önemli değil. Ortaya çıkan sureti yok etmeyi emrediyor şeriat. Kalıcı olan suretleri. Aynadaki surete müsaade etmiş. Yani geçip gidici suret veya suda yansıyan surete müsaade etmiş. Ama kalıcı olan sureti, fotoğrafı, işte kamera kaydı yapılmasını, kasetlerde kaydedilmesini veya suret denilen her şey bu yasan kapsamında. Her suret yapan da ateştedir buyruluyor. Yani suret yapan hiç kimse bunun dışında kalmıyor. Bu suretlerden sadece şey hariç, cansız olan, ruh taşımayanlar hariç. Çünkü ruh taşımayanlar da cansız olanların suretlerinde Allah'ın yarattığına benzetmek söz konusu değildir.
Kayıtlı olanlar veya saklanan videoda canlı yayın hiç kaydedilmemesi olursa
onda inşallah bir sorun olmaz. Ama dikkat edilmesi lazım. Onda bazı sakıncalar var. Birincisi kaydedilmesinden emin olmak lazım. İkincisi erkeğin kadını, kadın erkeği görmesi gibi daha başka şeyler girebilir. Ama suret
yasağı kapsamına girmez kaydedilmediği zaman. Emin olamazsın işte. Emin olursan, mesela son derece güvendiğin birisi, canlı görüşeceksin. Seninle aynı itikatlı olan birisi ise yaparsın bunu. Öyleleri var mesela. Şimdi uyarıyorsun, ders yapıyorsun. Uyarıyorsun. Yahu bu haram. Adam orada şak şak şak şey çekiyor, telefonla çekiyor. Yani sanki sen ne dersen de. Yani insanların umurunda değil. Yani uyardığın şeyde bile bak ben hakkımı helal etmiyorum diyorum. Şimdi insanlar bu tip şeyleri umursamıyorlar. Yani işte o senin görüşün, bu benim görüşüm. Biz bir zamanlar o zaman lise 2 falan. Lise 2'de tatilde şeye gidiyoruz. Milli Gençlik Vakfı'yla İstanbul'a geziye gidiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Camii miydi? Süleymaniye Camii miydi? İkisinden birisinde. Herhalde Mahmutçu'ydu. Bilmiyorum, sarıklı, beyaz sarıklı ihtiyar bir adam ders veriyordu. Biz de dersini dinledik. Ayrılırken de bizim abiler, büyüklerimiz dediler ki hocam işte bir resim çekelim hatıra falan. Dedi, ben dedi bunu dedi caiz görmüyorum dedi. İzin vermedi. Çektirmedi. Çok ısrar ettiler. Çektirmedi adam. Fakat ileri geçildi. Yine yani o izin vermediği için o çekilmedi sadece. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Bu hocalar bazısı çektiriyor resmini, suretini, bazısı çektirmiyor. Çektirene karışmıyor. Bunlar karışmadığı için biz öteye geçince o bahsettiğim abiler çektiler bazı fotoğrafları. Niye? Burada bir görüş ayrılığı vardır. İşte meşrudur bu da. Sen bana karışma, ben sana karışmayayım. Sen bildiğini yaşa, ben bildiğimi yaşayayım mantığı. Şimdi bilenler bu yönlü böyle demokrat bir tavır takınınca bilmeyen insanlar da bu meselede işte genişlik olduğunu zannediyor. İşte bu kimse sanki korkak bir tarzda, yani kendisi bile emin değil ki başkasına yasaklamıyor. Bir şüpheyle, sanki şüpheliden sakınır gibi hareket ediyor. Yani tamamen ferdi bir sakınmaymış gibi hareket ediyor. Yani insanlarda oluşan mana böyle bir şey şu an. Yani münkere karşı çıkma gerektiği gibi yapılmadığında gerekmeyen şeyler, yani istenmeyen şeyler bu sefer başımıza geliyor. Salih kimseler bu sefer bu kötülüğü değiştirmeye kalksa dahi ona güçleri yetmeyecek. Bunu Allah bildiriyor. Resulü diliyle bildiriyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet ya iyiliği emreder ya kötülüğü yasaklarsınız, şayet bunu yapmazsanız salihleriniz dua eder. Allah bu kötülüğü o kadar yaygınlaştırır ki salihleriniz dua eder ve iyileriniz diyor bunu değiştirmeye kalkar da diyor bunu artık güç yetiremez diyor. Belalar önüne geçilebilecekken, yani münkerler karşı çıkılabilecekken, zamanda karşı çıkılmadığı için biz bir azınlık olarak, yani asrımızda bir azınlık olarak bizden öncekiler pek çok şey ihmal etmiş. Biz şimdi bu asırda kendi çabamızla Kur'an ve sünnete yönelmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri yaşamaya, hayatımızda ikame etmeye çalışıyoruz. Ama bir yerlerde mutlaka eksik kalıyor, oturmuyor, tam olarak beceremiyoruz. Sebebi işte bizden önceki topluluğun yangın bir kıvılcım halindeyken onun üzerine su serpmemeleri, küçüktür canım bir şey olmaz demeleri sebebiyle ateş her tarafı sarmış. Biz ise o ateşi söndüremeyecek suya donanıma sahibiz ve buna gücümüz yetmiyor. Allah bununla bu ümmeti müptela etmiştir. Dolayısıyla bizim ümitsizliğe kapılmamamız lazım. Büyük yangını söndüremesek bile en azından sorumluluğu def etmek namına bir mücadele içerisinde olduğumuzu unutmamamız lazım. Yani bizim gayemiz nihai hedefe mutlaka ulaşmak değil. Bilakis o yolda olmak. Allah bizden bunu istiyor zaten. Nihai hedefi ise kendi üzerine almış. Sen bu yolda olursan, gereken şekilde ilerlersen. Biz beceremeyeceğiz bazı şeyleri. Yani hayale kapılmaya gerek yok. Ama neyi beceririz? Biz kendimizi kurtarabiliriz. Kendimizi, ailemizi kurtarabiliriz. Allah bunu her Müslümana, her mümine emretmiştir. Allah'tan hakkıyla korkun. C cehennem ateşinden hem kendinizi, nefsinizi hem ailenizi uzaklaştırın diye. Biz elimizden geldiğince buna çalışırız. Ama baktık olmuyor diyerek yoldan dönmeyiz. Yani dönüşü olmayan bir yoldayız. Ya olacak ya öleceğiz. Yani başka bir tercihimiz yok. Adevi şimdi bu ifadelerden sonra diyor ki, daha önce ifade ettiğimiz gibi Muhammedi sünnetin ya fiili ya da terki olduğunu. Yani bazı şeyleri yapmak, işlemek sünnettir. Bazı şeyleri de terk etmek sünnettir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği bu şeyleri yaptığın zaman bidat işlemiş olursun. Sünnete muhalefet etmiş olursun. Ya fiili ya terki olduğunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fiilinde ittiba edildiği gibi terkinde de ittiba edileceğini unutma. Böylece bununla bazı yazarların duyana kıyasla ezanın akabinde müezzinin de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okuması sünnettir sözünün dört mezhepte belirlenmiş olan asıllardan ne kadar uzak bir söz olduğunu bilirsin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mahzure'ye ve diğer müezzinlere ezanın bilinen lafızlarını öğretmiş. Ezanı duyanlara da müezzini içtiklerinde onun dediğinin aynısını demelerini öğretmiş. Sonra onlara, yani ezanı içtenlere, kendisine salat etmelerini emretmiştir. Müezzini emretmemiştir. Nitekim Müslim'in rivayet ettiği hadiste müezzini içtiğinizde onun dediği gibi deyin, sonra bana salat edin buyuruyor. Gördüğün gibi o müezzin ile ezanı içtenin arasını ayırmış ve herkes için kendisinden istenilenini açıklamıştır. Burada şeye de esasında bir işaret var. İmam Semiallahu limen hamdeh dediğinde siz de Rabbena ve lekel hamd deyiniz. İmam diyorsa ben de Semiallahu limen hamdeh derim diyen burada kıyaslamış olur. Yani cemaati imama kıyaslamış olur. Bakın bu da bir kıyas.
Din koymakta olmuyor mu hocam?
Evet. İşte müezzinin de burada mesela müezzini içtiğinizde onun dediği gibi deyin. Bakın müezzini içtenlere bir hitap ve bana salat edin. Burada müezzine değil hitap. Burada müezzini ezanı dinleyenlere, içtenlere kıyaslama olup da o da yaparsa problem oluyor. Şayet ezanın akabinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek müezzinden de istenseydi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müezzine ezanın lafızlarını içtene ne söyleyeceğini öğrettiği gibi ona da öğretirdi. Talim ile gönderilmesiyle beraber salat etmeyi ezanı içtenler öğret, müezzinlere öğretmeden susması, müezzinden istenenin ezanın lafızlarından başkasını terk etmek olduğuna bir delildir. Dolayısıyla müezzinin ezanın akabinde uyması gereken sünnet terki bir sünnettir. Burada dini anlamamaktan kaynaklanan şöyle bir sıkıntı var. Yahu ezandan sonra bu salat etme ecrini ben de kazanmak istiyorum dese müezzin. Ahmaklıktır. Neden ahmaklıktır? Bu kimse, yani müezzin olan kimse, ezan okuma sebebiyle kaç kişi salat etmişse hepsinin ecri kendisine yazılır. Çünkü vesile. Yani bir hayra vesile olana onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltilmeksizin kendisine de yazılır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada bu hayra vesile olduğu için bu müezzin bu ecirleri kat kat fazlasıyla zaten alıyor. Bunu yaptığı takdirde bu sefer terk etmesi üzerine vazife olan bir işi terk etmediğinden dolayı bir de günaha girmiş olur, bidat günahına. Evet. Bunu öğrenmiş bulmaktayız. Orada kıyasla amel edilmez. Çünkü babın da kaidesi olduğu üzere kıyas ancak sünnetin olmadığı hallerde başvurulur. Biz de deriz ki sünnetin olmadığı yerlerde bile kıyasa başvurmaya gerek yoktur. Bilakis susmak en selametlisidir.
İbn Hazm öyle mi diyor?
Yok, bu şeyden, Adevi'nin sözleri bunlar.
Yok, İbn Hazm yani bu görüşte mi?
Yok, İbn Hazm kıyasa karşı.
Şey vermiyor, tavır
vermiyor. Kıyas. Dinde kıyas yoktur diyor yani. Yani asıl olan o. Evet, süre uzadığı için şurayı bir toparlayalım. Senin için konuyu başka bir yönden daha anlatmak mümkündür. Şöyle ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki müezzinlerden ezanın lafızlarından sonra ne bir salat ne de bir selam duyulmazdı. Onların salat selamı içlerinden söylediklerine dair ihtimal delili olmayan uzak bir ihtimaldir. Yani belki içinden söylüyordur, o yüzden duyulmamıştır denmesi uzaktır. Delillerden anladığımız kadarıyla müezzinler ezanın akabinde açıktan ya da içlerinden salat getirmeyi terk etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu terklerini, ezandan sonra açıktan ya da içlerinden salat getirmeyi uzun yıllar ikrar etmiş, bir gün bile onları azarlamamış veya uyarmamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ikrarı hüccettir. Tıpkı kavlinin ve fiilinin hüccet olduğu gibi. Böylece anlaşıldı ki salatü selamda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti terk etmektir. Yani müezzin için bunu terk etmektir. Öyleyse sünnet olan budur. Böyle bir amelde bulunmak kötülenmiş bir bid'attır. Müslim'de rivayet edilen hadisin hem müezzinden hem de ezan işleyenden salat getirmesi talep edildiğine, hadiste geçen sonra salat getirin hitabının herkes için hem müezzin hem de işten için olduğuna işaret ettiğine dair görüşe gelince, böyle bir görüş hadisin siyakının da kabul etmediği zorlamalı bir yorumdur. Çünkü hadisteki müezzini duyduğunuz vakit hitabı ezanı işleyenler içindir. Buna göre sonra salat getirin hitabı da aynı şekilde onlar için olur. Hadiste şüpheli olan manayı işletmek zahirin hilafına olan bir şeydir. Bir delil olmaksızın böyle bir şeye gidilmez. Şayet sünnet olduğunu söyleyen için dizgini biraz gevşetip kıyas yapılabileceğini kabul etsek ve belirtmiş olduğumuz kaideyi bir an unutsak, hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı işteni, ezanın lafızlarını müezzinden sonra tekrar ederken tıpkı müezzinin yaptığı gibi sesini yükseltmekle mükellef kılar mı? Yine Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam ederken müezzinin ezanla sesini yükselttiği gibi sesini yükseltmekle mükellef kılar mı? Akıl sahibi birisi böyle bir şey söylemez. Aksi halde ezana icabet eden herkes bir müezzin olur. Yani müezzinin dediğini tekrar edin, siz de söyleyin sözü, aynı müezzinin sesini yükselttiği gibi herkes işte yüksek sesle ezan okusun manasında değildir. Bu manada değildir. Öyleyse ezanı iştenin icabet lafızlarını ve salatü selamı kendisine ve ezan okumak sınırına ulaşmayacak şekilde etrafındakilere duyurulabileceği sözü gerekli olmuştur. Yani kendi işleyeceği kadar. Eğer ezanı iştenden istenen bu ise, salatü selamın söyleniş şekli hususunda müezzinden istenenin de bunun gibi olması gerekir. Çünkü kıyas şayet kabul edecek olursa kıyas da bunu gerektirir. Özetle ezan akabinde salatü selam getirirken sesi ezan okurmuş gibi yükseltmek hem sünnetin aksine, hilafına hem de ibadetlerde kıyas yapılabileceği farz edilerek o görüşte olanların indinde de kıyasın hilafına bir şeydir. Usul ilminde ağır basan, ibadetlerde kıyas yapmanın caiz olmadığına dair kaidede de bütün bu geçenleri desteklemektedir. Eğer ibadetlerde kıyas yapılırsa buna göre kıyas yoluyla ortaya çıkan şey kesinlikle bir bidattir. Çünkü ister asıl, ister fer olsun, ibadetlerin mutlak suretle sıfat ve keyfiyet bakımından kitap ve sünnet yoluyla belirlenmiş olması gerekir. Mutlak bir ifadeyle gelen ise mutlak üzere kalır. Ona, yani mutlak olarak gelene başka bir şey kıyas edilmez. Öyleyse bidatler ile kıyas arasındaki bağlantı, alaka güçlü ve sağlamdır. Batıl kıyas bidat kapılarının iki kanadını da sonuna kadar açar. Bunun neticesinde de din haşa başka bir din olur. Berbehari Rahimullah Şerhü Sünne'de şöyle der. Şunu bil ki Allah sana rahmet etsin. Sünnette kıyas diye bir şey yoktur. Buna örnek verilemez, misal verilemez. Onda hevalara tabi olunmaz. Bilakis o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerini, yani ondan gelen rivayetleri keyfiyetsiz ve kayıtsız olarak tasdik etmektir. Niçin ya da nasıl denmez. O konuda konuşmak, husumet yani rakipleşmek, cedel, tartışma ve anlaşmazlık muhtestir. Yani sonradan çıkma işlerdendir. Sahibi hakka ve sünnete isabet etse dahi bu işlere girişen kimseye onun kalbine şüphe sokar. Evet, bazı bidatler hakkında ihtilaf edilmesi konusuyla Allah izin verirse bir sonraki derste devam ederiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Amin cümlemize. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyke.